Evet, krallar 19. Ne krallarmış diyeceğiz değil mi? Evet. Birinci krallar 19. bölüm. Biliyorsunuz ilk 18 ayetlik o parça içerisindeki içeriği birlikte anlamaya çalışmıştık. Biliyorsunuz ilk konuşmada bölümün ilk 4 ayetini ele aldık. Arkasından da 5. ayetten 8. ayete kadar olan kesimi biliyorsunuz ele aldık. Ve bugün de 9. ayetten 14. ayete kadar olan kesimi ele almak istiyorum. Ama tabii ki her zaman olduğu gibi onun geçen haftaki veya da 2 hafta önceki konuşmanın özetini vermek gerekiyor. Yani birinci biliyorsunuz o 18 ayetlik kesimde en azından Tanrı'nın İlyas için 3 şey yaptığını söylemiştim. Hatırlıyor musunuz? Neydi onlardan bir tanesi ilki? Tanrı İlyas'ı ne yaptı? Güç sağladı değil mi? Onu güçlendirdi önce. Doğru mu? Değil mi? Önce onu güçlendirdi. 17 ve 18. ayetlerde hizmet öncesi hazırlık döneminde o oydu, doğru Özlem. 17 ve 18. kesimlerde. Ama 19. bölümde ilk nokta o 8, 5'ten 8'e kadar baktığımız o kesimde neyi gördük? Tanrı İlyas'ı güçlendiriyor. Değil mi? Pide, ekmekten ve sudan söz etmiştik. Değil mi? O 40 gün yürümesini sağlıyor. 40 gün boyunca hareket halinde olmasına yardımcı oluyor. İkinci nokta olaraktan demiştik ki güçlendikten sonra onu önemli bir noktaya getiriyor. Hazırlıyor yani. Hazırlıyor. Hazırlık bittikten sonra da üçüncü nokta olaraktan onu gönderiyor. Sevgili kardeşler. Evet, o ilk nokta 8, 5'ten 8'e kadar olan o kesimde 2 hafta önce anlattıklarımı biraz böyle bir özetleyelim, hatırlatalım. Bir kopma olmaması açısından. Demiştim ki İlyas biliyorsunuz çok çalıştı, çok emek verdi ve bunun sonucu olaraktan, doğal olaraktan bedenen bir çöküntü yaşadı. Çok yorgun düştü ve yorgun düşmesinden dolayı da Tanrı doğal olaraktan ne yaptı? Onun uyumasını sağladı ve dedik ki bugün aslında beden yorgun, zihinsel yorgunluk, bedensel yorgunluk insan üzerine çöktüğünde verilmesi gereken, alınması gereken en iyi ilacın ne olduğunu söylemiştim. Uyku demiştim değil mi? Ve bizler uykuya ihtiyacı olan varlıklarız. Yeterli uyku uyumamız gerekiyor. Yeterli derecede dinlenmemiz gerekiyor ki bedenen ayakta varlığımızı sağlıklı bir şekilde sürdürmek mümkün hale gelsin. İşte bu nedenle demiştim ki Rabbimiz bile o yoğunluktan dolayı öğrencilerine güzel bir teklifte bulunmuştu. Gelin sakin bir yere gidelim, dinlenelim diye. Markos 6. bölümde hatırlarsanız. Ama bırakın dinlenmeyi, yemek yemeye bile fırsatları olmadığını okumuştuk değil mi? Demek ki o da dinlenmek istedi ama mümkün değildi. Bizler de dinlenmeye ihtiyacı olan varlıklarız. Onun için tükenmiş, yorgun, bitkin durumdayken hiçbir şeyin doğru görünmediği bir anda gücün kaynağı olan Yüce Tanrı'ya arkamızı yaslamamız, ona sımsıkı sarılmamız temel amacımız olsun sevgili kardeşler. Gidecek başka bir kapı yok. Gideceğimiz tek bir kapı var, çalabileceğimiz tek bir kapı var. O da Rabbimizin kapısı. Ve hatırlayın hemen İbraniler 1. bölüm 14. ayet ile 19. 1. Krallar 19. bölümün 5. ayeti. Ne diyordu 5. ayet? Melekler hakkında söz ediliyor değil mi? Meleklerin bu yeryüzündeki görevlerinin ne olduğunu daha iyi açıklayabilmek için karşılaştırma yapmıştım. 1. bölüm, İbraniler 1. bölüm 14. ayete baktığımız zaman orada ne diyordu? Bütün melekler kurtuluşu miras alacaklara hizmet etmek için, bunun altını çizin demiştim, hizmet etmek için gönderilen görevli ruhlar değil midir? Arkasından da Efesler 6. bölümden bir ayet okumuştum sizlere. Savaşımız ne dedi? Ete ve kana karşı değil, karanlık güçlere karşı diye bir ayet orada size okumuştum. Ve 5. ayeti, 1. Krallar 19. bölümün 5. ayetini bu iki ayeti birleştirerekten açıklamaya çalıştım. Ve dedim ki eğer bugün şeytanın ordusu yani kötü ruhlar Rabbin çocuğunun hizmetinde ona engel olmak için ne gerekiyorsa onu yapabiliyorlarsa eğer, demek ki bugün günümüzde de Rabbin ordusu olan melekler Rabbin çocuğuna hizmetin devamı için destek vermiş olmasına hiç şaşırmamak gerekir demiştim. Doğru mu? Demek ki meleklerin görevi, bunu hiçbir zaman unutmayın. Aklınızın bir köşesine koyun ama kalbinizin de merkezine bunu yazın. Biz böyle gençken bazen söylemiştim bunu. Aşıkken aşık olduğumuz kişinin isimlerini böyle ağacın gövdesine kazırdık böyle. Bir kalp yapardık böyle. Ondan sonra kazırdık ve baş isimleri koyardık. Kızın baş ismini ve benim kendimin baş ismini, tamam mı? Ben de diyorum ki bu noktayı bıçakla kazıyın kalbinizin merkezine. Meleklerin görevi Recep'e hizmet etmektir. Sami'ye hizmet etmektir. Sizlere hizmet etmek. Bu çok güzel bir şey. Onun için diyor ya, biz Tanrı'nın iş ortaklarıyız. Bu çok sevindirici, teselli edici bir şey. Onun için bunu tekrar anımsatma ihtiyacı duydum. Değerli kardeşler, melekler bizler için çalışıyor. Bu harika bir şey gerçekten. Onun için önünde İlyas'ın biliyorsunuz çok uzun bir yolculuk vardı. Ve yorgun, çöküntü içerisinde olduğu için bunu kendi başına becermesi mümkün değildi. Ve bu yüzden ne yapması gerekiyordu? Evet, dinlenmesi gerekiyordu. Ama Rab ona şunu söyledi. Evet, ben biliyorum senin yorgunluğunu, senin güçten yoksun olduğunu biliyorum. Ama şunu da sen çok iyi bilmen lazım. Ben güçsüz değilim. Ben yeterince güçlüyüm. Yorulmadım, yorgun değilim. Ben sana destek olabilirim diye size bir ayet okumuştum. Yeşaya kaçıncı bölümdü? Bakayım dur. 40. bölümde. 40. bölüm Yeşaya 40, ayet 29. Ne okumuştum orada? Hatırlayanınız var mı? Yeşaya 40. Yeşaya 40, ayet 29. Ne diyor orada?
Yorulanı güçlendirir, takati olmayanın kudretini arttırır.
İman ediyor musun bu sözlere?
Evet.
O zaman mücadeleden, derdiğim mücadeleden geri durma sevgili kardeşler. Hayat içerisinde ne tür bir mücadele veriyorsan geri durma. Rabbimiz yorulduğunda sana gereken gücü verecektir. Takatın kalmadığında, çaresizlik içerisine düştüğünde gerektiği şekilde seni, kudretini tazeleyecektir, yenileyecektir. Bundan nokta kadar şüphen olmasın sevgili kardeşler. Ve aynı zamanda da demiştim ki şarj olmanın, bu bilinçte olmak çok önemli. Tanrı'nın bu güce sahip olduğumuzu bilmek, Tanrı'da bu gücün olduğunu bilmek, o güce yaslanmak çok önemli. Ama öbür taraftan da bizim şarj olabileceğimiz, bir akü gibi şarj olabileceğimiz tek bir kaynağımız var demiştim. O da Tanrı'nın sözü. Tanrı'nın sözü en güçlü kaynağımız. Onun için her gün Tanrı'nın sözünü yoğun bir şekilde okumamız gerekiyor. Üzerinde derin derin düşünüp kafa yormamız gerekiyor. Ve Matta'dan bir ayetle 4. bölümde, 4. ayet 4.4'te şöyle desteklemiştim bu düşünceyi. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar diye. Demek ki burada İsa'dan örnek verdim. İtaat ettikçe yaşar. Aslında Rabbin sözünün dedim tılsım bir özelliği yok. Biz kutsal ruha izin vermedikçe sözün hayatımızda işlemesine, o sözün bizim hayatımızda iş görmesi mümkün değil. Bildiğimizi, öğrendiğimizi hayata sokmamız gerekiyor. Bunun da koşulu kutsal ruha izin vermek dedim. Kutsal ruhun desteğine hepimizin ihtiyacı var. Aksi takdirde o sözü anlamamız mümkün değil. O sözden bir şeyler elde etmemiz, çıkarmamız, yaşamımıza kazandırmamız kesinlikle mümkün değil. Onun için bir ayet ezberleyin demiştim. Hatta ondan önce biliyorsunuz Süleyman'ın meseleleri 22. bölüm 6. ayetti. Çocuklarınızı gideceği yola göre eğitin, yaşlandığında ondan ayrılmaz. Ezberlediniz mi bu ayeti? Ah ah değerli kardeşler. Bu kadar basit. Ve ikinci ayet buydu. Bak bunu ezberleyeceksiniz. İkinci bölüm. 1. Petrus 2. bölüm 2. ayet. Bunu ezberliyorsunuz. Daha uzun bir ayet ama o kadar zor bir ayet değil. Yeni doğmuş bebekler gibi hillesiz sütü andıran Tanrı sözünü özleyin ki onunla yaşayasınız, değil mi? Ya. Ya. Kurtuluşa erişesiniz. Evet. 2:2. 1. Petrus 2:2. Bunu ezberliyoruz. Bunu ezberliyoruz sevgili kardeşler. Katıksız arı olan Tanrı sözünü yaşamımızın kopmaz bir parçası olaraktan görmemiz gerekiyor. Onun için Kolosa 3:16'da ne diyordu? Mesih'in sözü bütün zenginliğiyle yüreklerinizde ne yapsın? Yaşasın. 3:16 yaşasın diyor. Evet. Demek ki kendini bitik hissettiğinde, kendini ölü durumda hissettiğinde sana destek verecek, seni tekrar ayağa kaldıracak tek bir kaynak var. O da Tanrı'nın sözü sevgili kardeşler. Bakın ben her zaman burada söylemişimdir. İçinden gelmese bile Rabbin sözünü okuduğumda mutlaka ve mutlaka içinden tek bir söz bile benim yüreğime konuşmuş ve beni tekrar Rabbime dönmemi, ona yönelmemi sağlamıştır. Bütün o acılı, sıkıntılı süreçlerde bile sevgili kardeşler. Onun için bunu neyle birleştirdim? Şununla birleştirdim ve noktalamıştım hatırlarsanız. Hızlı bir şekilde onu söylemiş olayım. Rab biliyorsunuz ne yaptı? Kalktı, İlyas'ı uyandırdı. Bir pide, bir de testi su koydu ona. Değil mi? Ve dedik ki, değerli kardeşler, burada kutsal kitaba baktığımız zaman ekmek Tanrı'nın sözünü, su da Allah'ın ruhunu temsil ediyor. İkisini bir arada görüyoruz, değil mi? Ve dedim ki, ben size bir pide, bir testide su versem, o pide ve suyla 40 gün boyunca yürümeniz mümkün mü? 40 gün 40 gece. Bir pideyle ve bir testi suyla mümkün değil. Ama Tanrı bunu sağlıyorsa, sağlayan Tanrı ise dedim, evet. Ve onun için dedim ki, Tanrı'nın sözü bu gücü size verecektir. Sadece Tanrı sözü. Kutsal ruh yüreğimizde ama Tanrı sözü de elimizde. Ama sadece rafımızı süslemek için değil, açıp okumak için, ondan her gün yemek için sevgili kardeşler. Onun için bu şekilde noktalamıştık, değil mi? Evet, geldik fasulyenin faydalarına. Açalım bakalım, 19. bölümdeyiz değil mi? 9'dan 14'e kadar ayetleri Sami kardeş okusun bize. Gel buraya istersen, burada oku. Ben de senin yanında durayım mikrofondan dolayı.
9'dan 14'e.
Evet.
Başlıyor.
Tabii.
Geceyi orada bulunan bir mağarada geçirdi. Rab, burada ne yapıyorsun İlyas diye sordu. İlyas, Rabbe her şeye egemen Tanrı'ya büyük bir istekle kulluk ettim diye karşılık verdi. Ama İsrail halkı senin antlaşmanı reddetti. Sunaklarını yıktı ve peygamberlerini kılıçtan geçirdi. Yalnız ben kaldım. Beni de öldürmeye çalışıyorlar. Rab, dağa çık ve önümde dur. Yanımdan geçeceğim dedi. Rabbin önünde çok güçlü bir rüzgar dağları yarıp kayaları parçaladı. Ancak Rab rüzgarın içinde değildi. Rüzgarın ardından bir deprem oldu. Rab depremin içinde de değildi. Depremden sonra bir ateş çıktı ancak Rab ateşin içinde de değildi. Ateşten sonra ince yumuşak bir ses duyuldu. İlyas bu sesi duyunca cübbesiyle yüzünü örttü, çıkıp mağaranın girişinde durdu. O sırada bir ses, "Burada ne yapıyorsun İlyas?" dedi. İlyas, "Rabbe her şeye egemen Tanrı'ya büyük bir istekle kulluk ettim." diye karşılık verdi. Ama İsrail halkı senin antlaşmanı reddetti, sunaklarını yıktı ve peygamberlerini kılıçtan geçirdi. Yalnız ben kaldım, beni de öldürmeye çalışıyorlar.
Teşekkürler. Evet, ilginç bir parça değil mi? Evet, birinci nokta dedik ki Tanrı ne yapıyor önce? İlyas'ı güçlendiriyor, değil mi? Birinci noktamız buydu. İkinci noktamıza başlık olaraktan ne koymuştuk? Rab Tanrı İlyas'ı hazırlıyor. Şimdi Tanrı İlyas'a iki kez Aynı soruyu soruyor. Burada ne yapıyorsun diyor. Şimdi yani bir şekilde diyor ki ya İlyas anlıyorum da senin mağarada işin ne? Mağarada ne yapıyorsun? Mağarada kendini kapamışsın, içine kapanmışsın. Mağarada işin ne? Ne yapıyorsun? Horeb'e neden geldin? İlyas'ın verdiği yanıt övücü bir yanıt mıydı? Tanrı'yı öven bir yanıt mıydı? Baktığımızda. Her şeye egemen Tanrı diye başlıyor. Öven bir yanıt değil mi? Aslında baktığımız zaman her şeye egemen Tanrı diye başlıyor. Ve baktığımız zaman evet öven bir yanıt. Aslında ama yüzeysel olduğunu ben görüyorum. Senin de birazcık tereddütlü konuştuğun gibi. Şimdi ben kendime şu soruyu sordum bu ifadeyi okuduğum zaman. Madem ki ona hizmet eden Tanrı, ona öncülük eden Tanrı, her şey üzerinde egemen olan Tanrı idiyse, ben böyle bir Tanrı'ya yaklaşmam mı gerekiyor? Yoksa ondan kaçmam mı gerekiyor? Eğer her şeyin üzerinde egemen, yüce bir Tanrı'ya aitsem, benim o zaman Tanrı'dan uzak bir hayat yaşıyorsam eğer benim, söylediklerim ve yaşamım uyum içerisinde olmadığını gösteriyor. Bugün bu noktaya baktığımız zaman, İlyas'ın da aslında olması gereken noktada olmadığını görüyoruz. Yani her şeye egemen Rab ifadesi tamamıyla yüzeysel ifadeydi sevgili kardeşler. Bizler de bazen ne söylediğimizin farkında değiliz. Neden? Evet bunu yapıyoruz hepimiz. Ya Rab sen harikasın. Ya Rab sen yücesin. Sen her şeyin üzerinde var olansın. Hayatımın her alanında sen çok şeyler yaptın. Bana çok şeyler öğrettin. Deyip benim ifademle laf salatası yapıyoruz. Ama o söylediğimiz sözler hayatımıza baktığımız zaman gerçekten öyle olmadığını net bir şekilde bize açıklıyor. Doğru mu? Eğer ben Rabbi sevdiğimi, Rabbe ait olduğumu, Rabbin gücü olmadan ben bir hiç olduğumu söylüyorsam değerli kardeşler, her an, her saniye değil saniyse Rab ile birlikte hareket etmem gerekiyor. Rab'be bakmam gerekiyor. Zayıfız, güçten yoksunuz ama buna rağmen Rab'be bakmak zorundayız. Rab ile birlikte olmaya gayret etmemiz, özen göstermemiz gerekiyor. Ama görüyoruz ki İlyas'ın yüreğinde var olan korku iki ayağını bir pabuca soktu ister istemez. Bizim içinde bulunduğumuz durumlarda ne yapıyor ister istemez? Hani bizim harika olan Rabbimizi bizim önümüze daha da küçültüyor. Ağızda söylemesek bile davranışlarımızla onu daha çok küçültüyoruz aslında hayatımızda. Değerli kardeşler. Ama diyorum ki en büyük tehlike dışarıda değil. İlyas'ın da aslında baktığın zaman sanki İzabel'dir en kötü olan şey, tehlike. Öyle görünüyor ama aslında İzabel değildi onun. Onu tehdit eden tehlike. Hayır. Onun tehlikesi aslında yüreğindeydi, içindeydi. Dışında değil. Ve ne yapıyor İlyas? Bakın. 10. ayete bakın. Horev'de olmasının nedenini açıklıyor. Diyor ki, ikinci yarısına bakın. İsrail halkı senin antlaşmanı reddetti. Tanrı'ya tapınışı bıraktılar. Artık kurban da sunmuyorlar. Tanrı'nın peygamberlerini kılıçtan geçirdiler. Yakınıyor da yakınıyor bak. Recep gibi bazen ben de yakınıyorum ha. İşte görüyorsun ya yalnız ben kaldım. İşte bu yüzden tüm bunları bilesin diye tüm bunları söyleyebilmek için ben bu dağa geldim. Sanki her şey üzerinde egemen olan Rab Tanrı bunların hiçbirinden haberi yok. Sanki bunları bilmiyormuş gibi. Tanrı'ya sanki bir şeyler öğretiyormuş. Öğretme çabası içerisinde. Bak işte ben bunu yaptım, bunu yaptım, şöyle oldu, böyle oldu. Tanrı bilmiyor mu bunları? Hepsini biliyor sevgili kardeşler. Bakın, 17. bölümü açın Yeremia. 17. bölümü açın. Yeremia 17. bölümde 10. ayet bizim hepimizi teselli etsin bu ayet. Rab her şeyden haberdar. İlyas'ın başına gelenleri de Rab görüyordu ve her şeyi çok iyi biliyordu. Bu bunun bilincindeydi. Bakın ne diyor orada? 17. Umarım doğru yazdım. 10. ayet.
Ben Rab, herkesi davranışlarına, yaptıklarının sonucuna göre ödüllendirmek için yüreği yoklar, düşünceyi denerim.
Ya bakın. Herkesin davranışlarına, yaptıklarının sonucuna göre ödüllendirmek için yüreği yoklar, düşünceyi denerim. Düşüncelerimizi, yüreğimizin yapısını, her şeyimizi biliyor mu Rab sevgili kardeşler? Biliyor. Rab aslında özde şunu söylüyordu İlyas'a, açık bir dille. Diyordu ki, ben senin burada niçin olduğunu çok iyi biliyorum. Senin bunu bana söylemene hiç gerek yok. Sen bana izin ver, bunun nedenini ben sana açıklayayım, göstereyim. Onun için ne diyor? 11. ayette daha çık diyor. Değil mi? 19. bölümün 11. ayetinde ne diyor? Daha çık ve önümde dur. Ve Rab Tanrı'nın önünde çok güçlü bir rüzgar esiyor. Öyle bir rüzgar ki okuduk burada. Dağları yarıp kayaları parçalayan çok kuvvetli bir rüzgar. Demek ki bugün Amerika'da olan kasırgadan da çok daha kuvvetli bir şey olması lazım. Dağları parçalıyorsa demek ki çok güçlü, çok kuvvetli bir rüzgar olması gerekiyor. Ama ilginç olan Tanrı rüzgarın içerisinde değildi. Çok ilginç. Arkasından ne yapıyor? Büyük bir deprem oluyor. Korkunç bir deprem oluyor. Ama ilginç olan Rab depremin içerisinde de değildi. Sonra ne oluyor? Ne okuduk orada? Ateş. Sonra bir ateş çıkıyor. Ama Rab ilginç ateşin içerisinde de değildi. Şimdi Tanrı'nın amacı ne? Tanrı bir şekilde İlyas'ın yüreğinin hangi noktada olduğunu göstermek amacıyla doğadaki bir takım olayları kullanıyor. Onun yüreğinin açığa çıkmasına ne yapıyor? Yardımcı oluyor. Yani bir şekilde olaylar aracılığıyla, o muhteşem üç olay aracılığıyla ne yapıyor? İlyas'ın yüreğini bir şekilde hazırlıyor sevgili kardeşler. Yani diyor ki hiç merak etme, sen bırak. Senin ben içinde bulunduğun durumu biliyor muyum, bilmiyor muyum? Bak doğa bile bana boyun eğiyor. Doğadaki olaylar bile bana boyun eğiyor. Ben her şeyin üzerinde, gerçekten her şeyin üzerinde egemen Rabbim. Nasıl gösterir bunu? Doğa olaylarıyla şeyin gözünün içine soka soka, İlyas'ın gözünün içine soka soka bunu açıklıyor, gösteriyor. Onun için 148. mezmura baktığımız zaman orada gerçekten dağların, bitkilerin, bütün yaratılışın Tanrı'yı nasıl övdüğünü, nasıl yücelttiğini anlatıyor 148. mezmurda sevgili kardeşler. Gerçekten şaşırıp kalırsınız. O kadar ilginç şeyler oluyor ki bugün baktığımda o YouTube'da bir şey vardı. Aslanla şeyin o hayvanın ismi neydi? Bak yine unuttum. Antilopa. Antilopun yavrusunu bırakıyor ve yavrusuna annelik yapıyor aslan. Normalde antilopun peşinden koşup onu yiyen hayvan ona annelik yapıyor. Ona bakıyor. Onu gözetiyor. Onu koruyor. Böyle bir şey olabilir mi? Hani Yeşaya 11. bölüme bakarsanız orada aslanla kuzunun beraber olacağı, ayıyla yine o ceylanın beraber olacağı bize çok açık bir şekilde anlatılıyor. Yani şöyle, bizim gözümüzde imkansız olan Tanrı gözünde mümkün. Bugün bile bize Rab Tanrı gösteriyor bize. İmkansız gördüğün şey bile mümkün. Aslan bugün antilopa bakabiliyorsa bu mümkün mü? Benim gözümde mümkün değil ama Rab gözünde mümkün. Tanrı bunu gözümüzün içine soka soka gösteriyor. İşte burada da doğa olaylarını kullanaraktan İlyas'a açık bir şekilde yüceliğini, görkemini açık bir şekilde kanıtlıyor ve gösteriyor. Ve ne oluyor? Bu üç kuvvetli oluşum sonrasında tam tersi bir şey oluyor. Tam tersi bir şey oluyor. Büyük bir sessizlik çöküyor. Önce gürültüyle, patırtıyla. Ama daha sonra Tanrı yok. Tanrı her zaman da paldır küldür bize bir takım şeyler söylemek istiyorsa illa da kalkıp bizim hayatımızda korkunç şeyler olması gerekmiyor sevgili kardeşler. Tanrı'nın bize konuşması için. Tanrı bazen çok yavaş, sessiz, sözü aracılığıyla bize fısıldıyor. Bak çok ilginç. Burada tam bunu burada görüyoruz. Sessizliğin içinde ince, yumuşak bir ses duyuldu diyor. Bir fısıldama duyuldu. Ve ne yapıyor? Ne o rüzgar, ne deprem, değerli kardeşler ilginçtir. Ne de ateş. İlyas'ı kendine getiriyor. İlyas'ı kendine getiren nedir? O sessiz, sakin, fısıldama. Ne yapıyor? İlyas birdenbire okuduk. Cübbesini giyiniyor. Doğru mu? Hemen cübbesini giyiniyor. Ondan sonra ve mağaranın dışına çıkıyor ve mağaranın girişinde dikiliyor. Ve eminim ki o yumuşacık ses o İlyas'ın yüreğini allak bullak etmişti. Şok etmişti İlyas'ı. Eminim bakın o korkunç olaylar onda hiçbir etki yaratmadı. Ama o küçücük bir fısıldama, sakin Tanrı'nın seslenişi onun gözlerinin açılmasını sağladı. Rab Tanrı o ufacık sessiz sesiyle İlyas'ı harekete geçirdi mi? Evet. Ve Tanrı kendisiyle bağlantı kurmasını sağlıyor küçük seslenişiyle. Ne zaman? O korkunç olayların sonunda. Sessiz bir fısıldamayla. Şimdi Tanrı bizim hayatımızda da bazen bazı olaylara yaşamamıza izin veriyor değil mi? Bazen silkeliyor bizi. Ben bundan 3-5 hafta önce işte Eylem'le konuşurken Türkiye'deyken yaşadığı olayları anlattı bana. O çocuğun hasta olduğu dönemlerde büyük bir fırtınalı bir süreçti. Çok sıkıntılı bir süreçti. Ama daha sonra o sıkıntılı sürecin sonunda o kargaşa içerisinde akılda yok. Bütün neye odaklı? Çocuğa odaklı. İster istemez çocuğunu sağlığına kavuşması için ne gerekiyorsa ona yapma çabası içerisinde. Paldır küldür. Ama dedi ki ne zaman böyle işte birkaç gün geçti oturduk böyle sakin sakin o zaman kendi kendime düşündüm durdum dedim ki ya aslında Rab bizimle beraber. Yani o heyecan sonunda yaşadıkları o kargaşa sonunda gördü ki evet Tanrı benimle beraber. Hava da burada anlattı değil mi? O korkunç depresyon sonrasında o depresyon içerisinde ağlamaktan başka bir şey yoktu. Yani biz de gittik ziyaret ettik onu. Ağlıyordu. Ağlıyordu başka bir şey yok. Sami de 10 günlük ya da 2 haftalık o şeyde ağrılarla sızılarla Rab ona da mutlaka orada mutlaka bir takım şeyler söyledi. Ben burada daha önce de söylediğim gibi. Ama ne oldu sonunda? Geldi hava burada. Rab bana bu dönem içerisinde şunu öğretti. Değerli kardeşler gerçekten Rab o korkunç 3 doğa olay aracılığıyla bir şekilde ne yaptı? Bana göre İlyas'ı birazcık silkeledi. Birazcık gözlerinin açılmasını sağladı. Onu birazcık kendine getirdikten sonra yanaştı. Ondan sonra tatlı bir fısıldamayla onu bir sakinleştirdi. Ona yüreğine hitap etti. Konuştu. Kendine getirdi. Sevgili kardeşler. Onun için bizim içinde bulunduğumuz durumlar da geleceğe bizi hazırlıyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ama emin olun o kargaşalık içerisinde belki Rabbi düşünmek çok zor olabilir. Ama emin olun sonrasında anlayacaksınız ki evet Rab aslında benimle beraber. Beni hiçbir zaman terk etmiyor. Ve emin olun değerli kardeşler biz kendi gücümüzde bir hiçiz. Bunu iyice yüreğinize yazın. Ancak Rab ile bir şeyiz. Rab ile bir şeyler yapabiliriz. Onun için kutsal kitapta çok güzel bir ayet ve Zekeriya 4. bölümde 6. ayette diyor ki güçle, kuvvetle değil ancak benim ruhumla başaracaksın. Güçle değil, kuvvetle değil, ancak benim ruhumla. Bu kutsal ruhun yüreğinizde olduğunun bilincinde misiniz? Kutsal ruh yüreğinizde konut kurdu mu? Evet. Ama o ruha izin veriyor muyuz hayatımızda işlemesi için sevgili kardeşler? Evet. İlyas ne yapması gerekiyordu? İçinde bulunduğu mağarayı terk etmesi gerekiyordu. Belki pratik olaraktan düşündüğüm zaman sen de belki bir kendi dünyan var. Kendi dünyan içerisinde bir mağara var ve o mağara içerisindesin sen de belki. Bir kabuk içerisindesin. Belki kendi dünyanın içerisindesin. Belki kendi kabuğun içerisinde kendini saklıyor olabilirsin, tutuyor olabilirsin. Belki birilerine kızdığın için, belki Tanrı'ya öfkelendiğin için. Olabilir ya, bazen Tanrı'ya da kızıyoruz, öfkeleniyoruz. Niye bana bakmıyor, niye benimle ilgilenmiyor diye. Ya da içinde bulunduğun durumdan dolayı ümitsiz, çaresiz bir şekilde mağarada kendini kapatıyor olabilirsin. Ama Tanrı seni de o mağaradan kurtarmak istiyor. Tanrı seni de o mağaradan dışarı çıkıp seni gerçek anlamda özgürlüğe kavuşturmak istiyor. İster misin gerçek anlamda özgürlüğe kavuşmak? O içinde bulunduğun kabuktan sıyrılıp civcivin yumurtadan çıktığı gibi o kabuktan sıyrılıp dışarıya özgürlüğe kavuşmak, Tanrı'yla birebir şekilde o dopdolu bir deneyimi yaşamak istemez misin sevgili kardeşim? İlyas, Tanrı'yla bakın tekrar o ilişkiyi kurabilmesi için koşul mağaradan çıkması gerekiyordu. Rab onu mağaradan çıkarttı önce. Mağarada onunla mağarada konuşmadı. Mağarada dışarı çıktıktan sonra konuşmaya başladı. Tanrı senin içinde bulunduğun mağaradan özgürlüğe kavuşturmak istiyor. Önce çıkacaksın, değişik nedenlerden dolayı içeride kendini kapalı tutuyor olabilirsin. Neden ne olursa olsun bırakın, nedenleri düşünmeyin. Çıkın dışarı, adımınızı atın, Tanrı size gereğini gerçekten söyleyecektir. Tanrı hiçbir zaman bize sıkıntılar içerisinde olmayacağımızı söylemez. Ama bir şeyin garantisini verir. Sıkıntılar içerisinde bizimle birlikte olacağı sözünü veriyor. Sıkıntılar olacak, sorunlar olacak, problemler olacak mutlaka. Bunun garantisi yok. Ama bir şeyin garantisi var. O sıkıntılı süreç içerisinde iken Tanrı kesinlikle %100 bizimle birlikte sevgili kardeşler. Demek ki yumuşak sesleniş neyi gösteriyordu? İlyas'a şunu gösterdi. Hiç merak etme. Her şey Rab Tanrı'nın kontrolünde. Her şey Rab Tanrı'nın kontrolünde değerli kardeşler. Ne durumda olursan ol, unutma. Tanrı senin içinde bulunduğun durumu görüyor ve biliyor. Ve her şey onun elinde ve kontrolünde. Rab ikinci kez aynı soruyu soruyor. Ben şimdi burada bunu da soruyorum. Yani neden ikinci kez aynı soruyu soruyor Rab? Yani burada ne yapıyorsun? Şimdi bir defa sordu ama ikinci kez yine sormaya ihtiyacı duydu. Niye? Ya. Doğru. Başka ne diyebiliriz?
O deneyimden geçtikten sonra.
Ya. Yani Tanrı ilk soruyu sorduğunda yanıt aldı mı? İstediği yanıt aldı mı Tanrı? İlyas'tan almadı. İstediği yanıtı almadığı için Tanrı ikinci kez aynı soruyu sorması gerekiyordu. Hani dedik ya Tanrı önce İlyas'ı uyandırdı. Tekrar yattı, bir daha uyandırdı. Dedi ki üçüncü kez olsa, dördüncü kez olsa Tanrı yine onu uyandırırdı. Bu kadar sabırlı bir Rabbimiz var demişti. Aynı şekilde burada birinci kez konuştu, ikinci kez konuştu. Eğer anlamasaydı ben eminim ki üçüncü kez ta ki İlyas anlayana kadar. Tanrı bu kadar sabırlı sevgili kardeşler. Bazen gözümüzün içine soka soka bize bazı şeyleri öğretiyor. Doğru mu? Gözümüzün içerisine soka soka. Ama çok ilginç, buna rağmen 13. ayette bu soruyu sorduktan sonra yine kendine odaklı, bakın dikkat edin, benci, yani ben odaklı, böyle kaçamaklı bir yanıt veriyor yine. Değil mi? Yani kendisinden başka bir şey görmüyor gözü İlyas'ın. Sanki İlyas'a göre Kuzey Krallığı'nda bulunan başka o krallıkta bulunan Yahudilerin tamamı Tanrı'dan kopmuş, Baal'a tapan kişiler olduğunu. Sadece ben tek başıma kaldım. Sadece ben varım. Tanrım. Sadece ben varım. Zaten bensiz de sen hani ancak ben varım ancak benimle sen bir takım şeyler yapabilirsin. Sadece ben kaldım. Ama ayetlere devam edin. Bakın 18. ayet yanılmıyorsam ne diyor orada? 7000 kişiden söz ediyor değil mi? Baal'a tapmayan, Baal'ı öpmeyen, Baal'a boyun eğmeyen 7000 kişiden, 7 kişiden değil. 7000 kişiden söz ediyor. Ama İlyas kendine odaklı. Sanki tek kalan benim, benden başka kimse yok. Bensiz bu iş yürümez Tanrım. Ben kaldım sadece. Onun için ancak sen bu işi yapacaksan benimle yapabilirsin. Sanki bu mesajı yapıyor. Bazen biz de bazı yeteneklerden dolayı kendimizi bazen ister istemez insandan gelen bir duygu. Ya aslında ben buna elverişliyim. Ben bunu yapabilirim. Lan sen olmasan John Wesley. John Wesley'nin bir sözü var. Ben burada birkaç defa söyledim. Çok çok hoşuma giden bir söz. Mezar taşına ne yazılmış John Wesley biliyor musunuz? İman adamı, Tanrı adamı. Rabbin işçisi ölür ama işi devam eder. Recep bugün ölür, yarın ölür. Yarın bugün Ali ölür, Hayrettin ölür, Recep de ölür. Gensan bitti mi? Gensan bitti. Recep'siz, Ali'siz, Hayrettin'siz Gensan olmaz. Öleceğimiz zaman Tanrı bizim ölmemize izin verir. Ama onun işi mutlaka devam edecek. Bizden önce kimler vardı orada biliyor musun? Ben size saysam hep yabancı kardeşler vardı. Ali arkadaydı sadece. Ama Rab Tanrı Ali'yi hazırladı. Öbür kardeşler sahneden çıktı gitti. Kendi ülkelerine gidenler oldu. Ölenler oldu. Ama Tanrı bizleri çıkardı. Şimdi bizlerin arkasından gelen Sami ile Fikret var. Değil mi? Bir kişi daha olsa o da güzel olur. Rab hazırlıyor. Yani iş devam edecek. Bizler ölüp gitsek de Rabbin işi devam edecek sevgili kardeşler. Onun için belki biraz daha hızlı birkaç şey daha söyleyeceğim. Ondan sonra belirli bir noktada noktalayacağım. Biraz geç başladık. Yani iyi bir nokta. 2-3 dakika daha sizi tutacağım burada sevgili kardeşler. Şimdi bakın Tanrı İlyas'a depremle değil mi? Diyelim ateşle, yağmurla bir şekilde Tanrı ona bir takım şeyler gösteriyordu. Yani bir şekilde Tanrı dua ettiğinde İlyas yağmur yağdırdı. Dua ettiğinde ateşin düşmesine sağladı değil mi? Duanın sonucunda Tanrı onun duasını bir şekilde yanıtladı değerli kardeşler. Ama Tanrı burada bir mesaj veriyor şeye. Ama ben her zaman aynı yöntem, aynı şekilde, aynı yolu kullanmıyorum diyor. Sadece ben sana bir takım olaylar hayatına sokup da o olaylar aracılığıyla senin gelmeni sağlamıyorum. Benim tek bir yolum yok. Bazen de sakin, sessiz seni kendine getirmeye çalışıyorum. Yani Rabbin yolu sadece gürültülü bir yol değil. Rabbin yolu sadece sıkıntılar sonucunda benim kendimi gelmemi sağlaması değil. Rab bazen sakin bir yol. Yani yolları çok Tanrı'nın. Rab Tanrı sakin bir yolu da kullanabilir benim kendime gelmemi sağlayabilmesi için değerli kardeşler. Onun için o yumuşak toprağa düşen yağmur gibi Tanrı hafifçe fısıldadı. Hani o yumuşak toprağa yağmur düştüğü zaman ne oluyor? Yağmur suyu toprağın içine giriyor ve yaşam oluşuyor ve o toprakta ürünün sağlıklı bir şekilde oluşmasını sağlıyor. Bunu destekleyen güzel bir ayet var eski antlaşmada. Belki onu okuyalım size. İkinci bölüm Tesniye yasanın tekrarı Musa'nın 5. kitabı 32. bölümde İkinci ayette. Ne diyor orada? Evet Enver.
Öğretişim yağmur gibi damlasın, sözleri çiğ gibi düşsün.
Bak, öğretişim yağmur gibi damlasın. Umarım buradaki öğretiler, uyarılar sizin de yüreğinize, o yumuşacık yüreğinize bir yağmur damlası gibi düşüyor. Ve sizin en azından içinde yaşadığınız bu dünyada daha sağlıklı olmanıza katkı sağlıyor umarım. Damlasın bir yağmur gibi, sözlerim çiğ gibi düşsün. O çiğ biliyorsunuz değil mi? Sabah kalktığınızda otların üzerinde gördüğünüz çiğ. Yani otlar nemli. Yani bizim artık yüreğimizi Tanrı nemlendiriyor. Nemli olması, Tanrı o yolu kullanmış olması bizim sürekli tazelenmemizi, o nem sayesinde sürekli Rab'de tazelenmemizi sağlıyor sevgili kardeşler. Onun için eğer sen başka başka şeylerle uğraşır haldeysen Tanrı'yı işitmen, başka başka şeylerle kafan meşgulse Tanrı'yı işitmen kesinlikle mümkün değil. Onun için Tanrı her zaman kendini o gökteki olaylarla değil, o hafif yumuşak sesiyle de sana konuşabilir. Belki son olarak şöyle söyleyeyim, bunu gerçekleştirebilmek için Tanrı'nın diri sözünün senin yüreğine yumuşak yumuşak inmesine izin ver. Rabbin sözü senin yüreğine, o yağmur nasıl ki toprağa inip onunla birleştiğinde yaşam oluşuyor, Rabbin sözü de senin bu dünya içerisinde varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürmene katkı sağlayacak. Onun için izin verelim sevgili kardeşler. Rab sözü aracılığıyla, ruhu aracılığıyla hayatımızda iş görmeye devam etsin. Yüreklerimizi eğelim Rabbimizin önünde. Öncelikle şükredelim gerçekten böyle bir kaynağın elimizde olması çok çok önemli. Ve şükredelim ikinci olarak Rabbin ruhu, biz yalnız değiliz, Rabbin ruhu bizim yüreğimizde ve Rabbin yolları çok. Bir de bunun için hamledin. Rabbin tek bir yolu yok. Değişik yolları var ve değişik yolları kullanaraktan bize konuşuyor. Bunu göremiyoruz, anlayamıyoruz bazen. Rab onu da görmemizi, anlamamızı sağlasın. Eğelim yüreklerimizi yine 25-30 saniye ve eğer yüreğimizden geliyorsa dua edebiliriz. Gelmiyorsa da Sami kardeş bir şekilde yine her zamanki olduğu gibi duayla kapatır. Ama sizler de içinizden dua edebilirsiniz sevgili kardeşler. Rab aramızdadır.